Ayrım 49.
Sayfa 602. Napolyon'u hatırlatan bir ihtiyar köşede gazete satıyordu. Son sayfada kıskançlık yüzünden işlenen bir cinayetin ayrıntılı haberi ve ev hanımlarına verilen tavsiyelerden sonra Silezya'daki dokuma işçilerinin ayaklanmaları hakkında kısa bir haber vardı. Avrupa'nın güçlü ve sarsılmaz toprağı yine sallanmaya başlamıştı. Ateşi çalmak 1. Karl Marx'ın gençliği. Galina Serebriyakova. 13. kaset, 1. yüz, sayfa 602. Napolyon'u hatırlatan bir ihtiyar köşede gazete satıyordu. Son sayfada kıskançlık yüzünden işlenen bir cinayetin ayrıntılı haberi ve ev hanımlarına verilen tavsiyelerden sonra Silezya'daki dokuma işçilerinin ayaklanmaları hakkında kısa bir haber vardı. Avrupa'nın güçlü ve sarsılmaz toprağı yine sallanmaya başlamıştı. Karl şapkasını çıkarıp havada salladı. Bu sessiz bir çağrıydı. Heyecan dolu bir selamlamaydı. İsyanlar ve ayaklanmalar Brüssel'den Mainz'e, Regensburg'dan Staiten'a kadar tüm Almanya üzerinde bir kasırga gibi esiyordu. Silezyalılar yalnız değildiler. Banyo sokağında Marx'lar Heine'nin şiirlerini okuyorlardı. Gözler kupkuru, yaş yok gözlerde bir damla. Oturmuşlar tezgahları başına diş bilerler. Dokuruz kefenini senin, hey Almanya, Almanya. Dokuruz sana bir yuf, bir yuf daha, bir yuf daha. Dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha. Yuf o tanrıya, tapındığımız tanrıya, soğuk kış gecelerinde biz aç çıplak, yalvardık yakardık, umutlandık, bekledik boşuna. Komadı bizi insan yerine, aldattı bizi, alay etti acımızla. Dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha. Yuf o krala, zenginlerin adamına, halkın yoksulluğuna hiç aldırmayan o krala. Bir de soyar bizi varana dek son kuruşumuza. Kurşunlatır köpekler gibi sokak ortasında bizi. Dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha. Yuf o ana yurda, bağrımıza bastığımız ana yurda. Yalnız alçaklığın utancın çiçeği yetişir üzerinde ve çiçekler soluverir. Çiçekler açar açmaz aniden. Solucanlar büyür ve kurtlar kokuşmuşluğun kucağında. Dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha. Dokuruz ha dokuruz, senin sonunu dokuruz gece gündüz. İnleyen tezgahlarda mekiklerimiz savrula savrula, sana kefen dokuruz, ey koca Almanya, sana kefen dokuruz. Dokuruz sana bir yuf, bir yuf daha, bir yuf daha. Dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha dokuruz, dokuruz ha. Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri yayınlığı hazırlayan Akadir Cilt 2 sayfa 39, çeviren Akadir Selahattin Yıldırım. Arkadaşları tutuklanma tehlikesini göz önüne alarak Karl'ın Almanya'ya gitmesini yasakladılar. Marx düzen için tehlikeli biri haline gelmekteydi. Sadece ismi bile tahtın dayanıklılığını tehdit ediyor, ikiyüzlü burjuvaların yediklerini rahatça hazmetmelerini engelliyordu. Geçici yol arkadaşları kaçık Marx'ın Paris'te Alman işçi komünistlerle ilişkiye geçtiğini Ruj'dan öğrendiklerinde kinle üzerine atladılar. Politik düşmanlığın kudurgan nefreti sonsuzdu. Kaçkınların ve döneklerin nefreti zehirli ve pis kokuluydu. Jenny bu kara çalmalara karşı her zaman sakin olamıyordu ama Karl bu kinle karışık umutsuz yalanları tekrar tekrar okuyup için için eğleniyordu. Savaş, savaş kurallarına göre yürütülür diyordu Karl. Sınıf savaşı acımasızdır. Bu yaşamına değil ölümüne bir savaştır. Marx'ın taranmamış saçları kömür karası, buğday teni diye yazıyordu iftiracı yazar. Yarı kapalı alnı olağanüstü bir şekilde çıkıntılarla kaplı. Bunlar arasında en belirgin olanı kaşlarındaki çıkıntılar. Onları dengeleyen şey ise geniş kepçe kulakların arkasındaki yok ediciliğin organları. Bu satırlarla Jenny'nin kızgınlığı geçiyor, tersine kahkahalara boğuluyordu. Jenny ısrarla Karl'a sarılıyor ve yok ediciliğin organlarını bulmak için harcadığı çabalar boşa gidince onun şakaklarını öpüyordu. Tüm alnında, yüz hatlarındaki asalet ve mükemmellikten eser yok. Küçük, koyu renk miyop gözlerinde küçük bir alev oynuyor. Bu alev zeka ve kinin bileşimi. Bu ne tür güce sahip bir insandır ki kimisinde gemlenemez bir düşmanlık ve kimisinde sınırsız bir aşk uyandırıyor, diyordu Jenny gururla. 3. Johann Stock, Vaugirard sokağında, surun yakınlarında oturuyordu. Bu sokağı Genevieve seçmişti. Onu çeken sokağın köylü mütevazılığıydı ve daha önemlisi kenar mahallenin ev kiraları uygundu. Uzun Vaugirard sokağı kenar mahallenin önündeki nemli bir çayıra kadar uzanıyordu. Çayırın hiç kurumayan su birikintilerinde kazlar ve ördekler oynaşıyordu. Küçük Yuhan'a hala Medon'da oturuyorlarmış gibi geliyordu. Yuhan sıkı fıkı ilişkilerin sık sık kavgalar doğurduğu Alman mahallesinden uzakta yaşamayı tercih ediyordu. On binlerce sürgün günübirlik zor koşullarda yaşıyordu ve yoksulluktan, çaresizlikten bitap düşerek birbirlerine saldırıyorlardı. Yuhan insanlara güvenmiyor, onlardan uzak duruyordu. Kendisiyle aynı barikatlarda omuz omuza savaşmamış olan ve davaya karşı sadakatini, cesaretini bizzat gözlemediği insanları yabancı kabul ediyordu. İnsanlar zafer saatinde değil, yenilgi anında sınanır diyordu Yuhan. Gözaltına alınışının ve blankicilerin yargılanmasının ardından Yuhan'ı Barış Sokağı'ndaki atölyeden kovdular. Bir zamanlar Darmstadt'ta yaptığı gibi sarı ahşap direğe elde yapılma bir tabela astı ve pencere kenarına oturup etrafta oturan zanaatkarların yırtık elbiselerini yamamaya başladı. Etraf katran ve gübre kokuyordu. Kuyunun çıkrığı gıcırdıyordu, bir zamanlar kilise sokağında olduğu gibi. Ağır arabalar geçiyordu sokaktan. Stock artık pencerenin kenarında Hessen türküleri söylemiyordu. Marseille'yi söylemeye başladığında ise Genevieve sararıp soluyor ve susması için ona yalvarıyordu. Günler sakin bir tempoda akıp geçiyordu. Gereğinden fazla sakindi. Yuhan acı çekiyordu, bekliyordu. Neyi? Yoldaşları sürgündeydi. Blanqui, Barbie ve Fleury sonsuza dek yaşamdan koparılmışlardı. Ömür boyu hapis. Korkunç sözcükler, mezar taşı gibi. Ama Stock bu sözcüklerden korkmuyordu. Zincirlerin ne gün kırılacağı belli olmazdı. Sadece son 10 yıl içinde o kadar çok ayaklanma olmuştu ki yenilgi her zaman kaçınılmaz değildi. Ama şimdilik sabırlı olmamız gerekiyor. Sinir ve irademizi kuvvetlendirmek için yumruklarımızı sıkıp beklememiz gerekiyor. Her zaman güçlü ve sakin olmak kolay değildi. Stock memleketini özlüyor ve hapislik günlerinde olduğu gibi zayıflık ve çaresizlik onu teslim alıyordu. Böyle zamanlarda Alman halkının boyun eğmişliğine lanetler yağdırıyordu. Böyle zamanlarda eğer Genevieve'in küçük sert eli ve ayıltıcı sesi olmasaydı, Yuhan'ın kendini tekrar içkiye vurması işten değildi. Genevieve onun vicdanıydı. İrade zayıflığı krizi kin duygusuyla sona eriyordu. Nefretin olduğu yerde zayıflık barınamazdı. Sürü diye bağırıyordu Yuhan. Koyun gibi boyun eğmişlik. Tatlı hayaller. İnsanları tanıyıp hayal kırıklığına uğrayan insan zehirlidir. Alman halkının geleceği yok. O kendisine kefen dokuyor. Genevieve çocuğunu komşu kadına bırakıyor. Sonra ısrarla Yuhan'ın kendisiyle şehre gelmesini istiyordu. Zor anlarda ona nasıl yardım edeceğini biliyordu. Kavşakta büyük tombul bacaklarını germiş, havasından geçilmeyen bir polis duruyordu. Onu görünce terzinin ruhsal dengesi yine bozuluyordu. 39 yılının Mayıs günlerinden beri monarşinin sadık muhafızlarını her görüşünde kuduruyordu. Stock polis kasketinin altında hep aynı yüzü görüyordu. Stering, Georg, valiliğin yakında kendisine kurşun sıkan Teğmen Druino. Sırtlanlar, insan tortuları, hainler diye fısıldıyordu Yuhan. Ona göre polis oturmuş olan rejimin alçaklığını, insan kalbinin satılmışlığını, küçüklüğünü ifade ediyordu. Paris'in bütçesi 60 milyon. Bunun 12 milyondan fazlası polise harcanıyor, o da başarı üstüne başarı kazanıyor diyordu Stock. Uyum meydanının yakınlarında bir kalabalık terzi ve karısını ittirerek ilerledi. Kral meclisin açılışını yapmaya gidiyordu. Kral, yaşasın kral diye bağırıyordu trompet eşliğinde dizilmiş olan ulusal muhafızlar. Özürlüler evinin bataryaları kralın saraydan çıktığını bildirdi. Prens Neumeyer, Prens Yonville ve Herzog Montpensier onunla birlikteydiler. Kraliyet faytonlarının etrafında at üzerinde generaller ve yardımcıları gidiyordu. Süvariler araba konvoyunu kordona almışlardı. Önlerde ölen taht varisinin karısı ve oğlu derin bir yas içerisinde yürüyorlardı. Yaşasın hanedanlık diye bağırıyordu polisler ve sırtlarıyla tehlikeli kalabalığı zapt ediyorlardı. Meclisin açılışıyla başkentte kış hayatı başlayacaktı. Bakanlık salonlarının kapıları açılacaktı. Aristokratların misafir odaları canlanacaktı. Modern ressamlar resimlerini sergileyeceklerdi. Modern aktrisler zengin sevgililerini değiştireceklerdi. Lejitimistler İngiltere'den döneceklerdi. Sansasyon yaratan düellolar yapılacaktı. Koridor ve tavan aralarında yaşayanlar arasında ölüm oranı yükselecekti. Pahalılık artacak, işçiler arasında açlık başlayacaktı. Stock ve Genevieve kararlaştırdıkları yere kadar daha gitmemişlerdi ki hızlı gazete satıcıları sokağa monitörün yarı kurumuş sayfalarını çıkardılar. Gazetede meclisin açılışı anlatılıyordu ve kralın konuşması verilmişti. Başkanlığa Kurnaz Sos seçilmiş, kral halkın dış tahriklerden korunmasından ve tahtın etrafında kenetlenmek gerektiğinden söz etmişti. Her şey eskisi gibiydi. Paris eskiden yüksek evleriyle ve dar bakımsız sokaklarıyla anılırdı. Yağmur yağıyordu. Sokaklar yapışkan çamurla kaplıydı. Ne yürümek kolaydı ne de leş ve pislik kokuları çekilir gibiydi. Girişlerden ve evlerden sokaklara her türlü pislik dökülüyordu. Topal Johan zor adımlıyor ama Genevieve eşi bulunmaz bir Fransız zerafetiyle su birikintilerinin etrafından ustaca geçiyor ve terliklerini kirletmemeyi başarıyordu. Çekilmez neme rağmen sokaklar insan doluydu. Satıcılar mallarını tezgahların üzerine dizmişlerdi. Mutlu fırsatı kaçırmayın, sadece bugün, yarın bulamazsınız. Baylar bayanlar, buyurun, bardak, sandık, broş. Alıcılar seçilebiliyordu. Birisi bir deste kitap sürüklüyordu. Diğeri iki elindeki ceviz dolu paketlerle meşguldü ve arada bir arka cebindeki cüzdanı birilerinin çekiştirip çekiştirmediğini anlamak için etrafına bakınıyordu. Yarı aydınlanmış bir dükkanın kapısından keskin bakışlı bir kadın satıcı geçenleri içeri davet ediyordu. Güzel laflarla peruklarını, ipek mendillerini, yaka düğmelerini övüyordu. Ama hiçbir şey cenaze malzemeleri satan mağazanın kocaman vitrinleriyle kıyaslanamazdı. Zengin ölüleri ne kadar muhteşem tabutlar, ne kadar pahalı harika çelenkler bekliyordu. Hiçbir şey unutulmamıştı. Burada acıyla alışveriş yapılıyordu. Vitrinler dulları, öksüzleri ve merhumların arkadaşlarını yarışırcasına davet ediyordu. Onlara krepler, yaz şapkaları, eldivenler, çoraplar, jartiyerler, yelpazeler ve koyu renk penye pantolonlar teklif ediliyordu. Cenaze levazımatı satan mağazaların tabelaları üzerinde gümüş harflerle yazılmış matem havasını yansıtan isimler vardı. Ölümsüzlük yoluna doğru. Tabutun yanı başında. Sonsuz huzur. Stock ve Genevieve Saint Honoré sokağına gidip orada büyük mütevazı bir restorana girdiler. Restoran aslında artık birkaç yıldır Alman mülteciler tarafından kulüp olarak kullanılıyordu. Onlar burada siyah Baviera birası ve yurtlarından gelen gazeteler bulabiliyor, destek arıyor, fikir alışverişinde bulunuyor, günün olaylarını tartışıyor, tesadüfi konuşmacıların nutuklarını dinliyor, toplantılar düzenliyorlardı. Genevieve bir masada kız arkadaşını görünce yanına oturdu. İkisi birbirlerinin sözünü keserek çocuklarını anlattılar. Her biri de kendi çocuğunun en iyi, en yetenekli ve en güzel olduğunu düşünüyordu. Stock konuşmaları dinliyordu. İki Berlinli perdahçı ve bir genç üniversiteli zor sözcükler olan sosyalizm ve komünizmin ne anlama geldiğini tartışıyorlardı. Tartışmaya gerek yok diyordu perdahçılardan biri. Kabe burada olduğu zaman gel. Ben onun öğretisine inanıyorum ve para biriktirdiğimiz zaman yeni dünya ülkesine gideceğim. Orada komünist rejimi kuracağız. Stock nefret dolu bir ifadeyle konuşmaya katıldı. Fransa yeterince mutsuz iken onun için bir şeyler yapmayıp var olmayan bir Ikaros ülkesine niçin gidelim? Senin Kabe öğretmen değil, hayalperest. Ben İkarya'ya gidebilmek için gerekirse aya çıkmaya hazırım. Bu işin şakası mı var? Orada ticaret, sanayi, hatta şenliklerin düzenlenmesi bile hükümetin elinde olacak. Ben ise diye kızgın bir şekilde onun sözünü kesti Stock. Böyle bir ülke için burada savaşacağım. Johan birasını bir dikişe içti ve Genevieve ile daha sonra görüşmek üzere sözleşip sokağa çıktı. Halk baloları ve toplantıları için kiraya verilen Valentino salonu uzak değildi. Stock oraya doğru yürüdü. Bu akşam orada Louis Blanc'ın ders vermesi gerekiyordu. Girişteki polis devriyeleri toplantının yapılacağına dair kesin bir işaretti. Gaz lambalarıyla aydınlatılan kare şeklindeki salonda fazla insan yoktu. Küçük, cılız, kamburluk derecesinde eğilmiş ama oldukça züppeci ve rengarenk giymiş bir adamcağız büyük sahnede konuşuyordu. Hak diyordu konuşmacı. Uçuk bir kavram. Onun güç anlamına gelmesi gerekiyor. Oysa güçsüzlüğe mahkum edilmiş olanları nasıl güçlü yapacağız ki? Uğruna mücadele etmemiz gereken ilk şey seçim hakkına koyulan özel mülkiyete sahip olma şartının kaldırılması. Mirasa konan bir gerizekalı seçim hakkı kazanıyor, yüzlerce aileyi soymuş olan bir üçkağıtçı yaptıkları için seçim hakkını bir ödül olarak kazanabiliyor. Eski hikaye diye mırıldandı Stock. Louis Blanc'ın konuşmasını artık dinlemiyordu. Beni yanıltmaya çalışmadan ve görevlerimizi boş laflara dökmeden bana ne için ve nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ve gerçeğe nasıl ulaşıldığını açıklayabilecek insan nerede? Genevieve Al'ın yazısına inanıyor. Kader onun en çok sevdiği sözcük. Ben ise buna inanmıyorum. Ama işte yaşam ve yoksulluk beni mücadele etmeye itiyor. Sanki benim kaderimde ayyaş olup avlunun dibinde veya hapiste gebermek. Louis Blanc konuşmasını alkışlar altında bitirdi. Kürsüye genç bir adam çıktı. Hemşerilerim, Almanlar, siz çoğunluktasınız ve siz de Fransızlar, bakın diye başladı genç adam titrek bir sesle. İşte Pelerinime bakın. Parçalanmış ve kanlanmış. İngiliz jandarmalarının kurşunları onu deldi. İngiltere'deki kardeşlerinizin kanı onu boyadı. Kan her yerde zavallıların kanı. Ben bir Alman fabrikatörünün oğluyum. Sizinle birlikte zenginliğin, sömürünün ve haksızlığın dünyasına, patrisyenlerin saraylarına karşı yürümek için evimi terk ettim. Bak sen diye bağırdı Stock. Bu Paul. Birden ileriye doğru koştu ama aynı şekilde yine birden durdu. İçinde Paul'le konuşma, ona sorular sorma, cevaplar verme isteği uyandı. O kadar çok yıl geçmişti ki. Uzun süre önce birlikte Bühner'i gömmüşlerdi. Geçmişi kurcalayıp artık yok olmuş olan gölgeleri çağırmak istemiyordu. Stock çok ilerlemişti. Ya Paul? Paul sanki zamanı dondurarak muhafaza ediyordu. Hep aynı sözleri tekrarlıyordu. Öyle olmamalıydı. Stock eğik bir başla yerine döndü. Paul'ün onu fark etmemiş, kalabalığın içerisinde görememiş olmasını umdu. İstediği gibi eğlensin. Belki de iştenlikle konuşuyor ama bu neyi değiştirir? Kürsüdeki konuşmacı devam ediyordu. Alman proleterleri sizi Tanrı gönderdi. Siz şu yüce sloganı, özgürlük, eşitlik, kardeşliği gerçekleştireceksiniz. Gelin, biz iyi niyetle sizi düşünen Alman aydınları, sosyalist fikirleri taşıyanlar, biz sizi zafere götüreceğiz. Terzi'nin yanı başında güçlü bir kahkaha koptu. Ahenkli, olgun bir gülüştü bu. Yuhan kesik kesik pürüzlü kahkahasıyla ona katıldı. İkisi de eski dostlar gibi birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Stock susup yanındaki insana dikkatlice baktı. Aslanı andıran bir kafa, zayıf esmer bir yüz, güçlü çıkık bir alın ve unutulmaz gözler. Bu gözlerde binlerce ifade, binlerce düşünce vardı. Yuhan daha kendine gelemeden siyah saçlı, kısa bacaklı dev Louis Blanc'ın yanındaydı. Kısa bir süre sonra sözü ona verdiler. Proleterler tanrı değiller. Onlar sıradan insanlar ama içinde bulundukları toplumsal koşullardan dolayı belirli bir süre sonra insanlığın kurtuluşuyla ilgilenmek zorundalar. Proletaryanın kendisinin dışında güvenebileceği birileri yok. Onun kurtuluşu içinde yaşadığı koşulları yok etmekle mümkün. Ama işçinin çağdaş toplumun tüm insanlık dışı koşullarını yok etmeksizin içinde bulunduğu koşulları değiştirmesi mümkün değil. Marx uzun süre konuştu. Hiçbir ses konuşmasını kesmedi. Kim bu? Kim diye soruyordu Stock, konuşmacıyı parmağıyla göstererek. Ona hemen cevap veremediler. Sanırım bir Alman bilim adamı ya da bir gazetenin redaktörü. Senin gibi Alman. Marx, Trierli Karl Marx. Johann tribüne doğru ilerledi. Marx konuşmasını bitirdi. Johann onun güçlü, kısa parmaklı, etkileyici sert elini kaptı. Karl Marx, ben sizi uzun süre aradım, sizin yazılarınızı okudum. Siz laf ebesi değil, işçilerin uzun süredir beklediği adamsınız. Ben Darmstadt'tan Terzi Johann Stock. Doktor Marx, niye şaşkınsınız? Güzel bir pleb ismi dedi Marx ama gözleri parlamaya başladı. Siz Almanya'dan kaçıp Bühner'in yanına gittiniz değil mi? Şimdi şaşkınlık sırası Stock'taydı. Birbirlerinin karşısında duruyor ve dostça gülümsüyorlardı. Stock 30'unu bitirmişti. Karl ise 26'yı doldurmuştu. Terzi çökmüş ve zayıftı. Marx geniş omuzlu ve güçlüydü. İkisi de henüz gençti. Gençlikleri ait oldukları sınıfın gençliğiyle, bu sınıfın masum ilk görüşleriyle, ilk isyanların tecrübesizliğiyle birlikte geçmişti. Proletarya devrimlerinin gençlik dönemi kapanmak üzereydi. Bu ikisinin de gençliğiydi. Şimdi onlar kendilerini olgun hissediyorlardı. Valentino salonundaki toplantı bitti. Hayal kırıklığına uğrayan polisler gittiler. Girişin önündeki fenerler söndü. Karl hemşerisinden ayrılmak istemiyordu. Kararlaştırılan yerde kocasını sabırla bekleyen Genevieve, Stock ve Karl canlı bir sokak olan Saint-Honoré'de yürüyorlardı. Uğrayalım diye yalvardı Genevieve çekingen bir şekilde halk balosunun yapıldığı büyük gürültülü binanın yanına geldiklerinde. Müzik, kahkahalar ve dans eden yüzlerce ayak sesi sokağa taşıyordu. Stock kızarak karısının elini çekti. Karısından dolayı bu akıllı, hayret verici insanın karşısında utanmıştı. Bu adam onu kimseye güvenmeyen, kin dolu Johann'ı hiç zorlanmadan etkisi altına almış berrak sözleriyle onu etkilemişti. Ama Karl Genevieve'in isteğine katılarak Johann'ı şaşırttı. Karl boş dakikalarında kalabalığın içerisinde itişmeyi, bakmayı ve takılmayı seviyordu. Ne yazık ki Jenny evde kaldı. Dans edip harika bir şekilde eğlenebilirdik dedi Karl. Küçük satıcıların, zanaatkarların ve üniversitelilerin eğlendikleri sıcak salona girdiklerinde. Çiftler çılgın bir kadrille salonun bir ucundan diğer ucuna kadar koşuyorlardı. Arada bir kadril gürültülü bir galop dansıyla, akıcı bir valsle ve yeni moda zarif bir polkayla değiştiriliyordu. Pamuk ve ucuz muslinden yapılma elbiseler giymiş olan mutlu dansçılar terlemiş, üstleri başları dağılmış olmasına rağmen yorulmak bilmiyorlardı. Kahkahalar, şakalar ve ıslıklar dinmiyordu. Birçoğunun yüzü boyanmıştı. Birisinin gözü darbe yemiş gibi mordu. Bir diğeri evinin numarasını yanaklarına yazmıştı. Ama en zapt edilmez olanları üniversitelilerdi. Onlar Karl'ın etrafını sarıyor, ona ve Genevieve'e takılıyorlardı. Topal Stock duvara yapışmıştı. Gençlerin arasına sıvışmayı başaran Marx çıkışa doğru gitti. Tüm ülkelerde insanlar aynı şekilde eğleniyorlar. Karl, Bonn, Berlin ve Köln'ü hatırlamıştı. Karl Stock'la görüşmelerinden memnundu. Tanıştıkları için sevinçliydi. Proletarya diye düşünüyordu. Proletarya öyle bir sınıf ki gelecek ona ait. Ben bu insanları çok az tanıyorum. Onları tanımam gerekiyor. Teorik sonuçlar yeterli değil. İnsan bir şema değil. Çocuk insan olduğunun bilincinde değil ama o insan olacak. Her işçi tarihin onun önüne koyduğu yüce görevleri göremez ama onun sınıfının yolu berrak. Ama insan insandır. Onları göz önünde bulundurmadan yapamazsın. Stock iyi bir delikanlı, güvenilir bir savaşçı, sağlam iradeli, kafasında netleşmeyen şeyler olsa da akıllı biri. Biz onunla farklı uçlardan gidiyoruz ama aynı yere varıyoruz. Terzi'nin elini bir kez daha tutup güçlü bir şekilde sıkmak istedi. Stock Marx'ın davetini kaçırmayıp onu ziyaret etti. Karl Terzi'yi sıkı bir sınava çekti. Ortalama insanları sevmiyordu ama Stock onlardan değildi. Çocukla ilgilenen Jenny'ye engel olmak istemediği için Marx, Stock'u yakınlardaki bir kahveye götürdü. İki bardaklık güçlü bir aperitif ve zengin bir kahvaltı ısmarladı. Uzun kil pipolar konuşmaya yardımcı oldu. Stock geçmişten bahsetmeyi seviyordu. Marx, fikir bakımından yetersiz kalan insanlara daha ilk sözleriyle güven veriyordu. Terzi, okumuş çevrelerdeki laf ebelerinden ve işçiler arasındaki hainlerden nefret ediyordu. Ama Marx bambaşkaydı. Johann'ın şimdiye dek gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. O öyle çok biliyor, öyle anlamlı konuşuyordu ki onu anlamak zordu. Ama düşüncesini bir kez anlayınca da unutamıyordu insan. Mantığının büyük gücüne boyun eğmeden yapamıyordu. Johann karşı çıkmaya, isyan etmeye çalıştığı zaman Karl somurtuyordu. Kendini beğenmişlikten değil, doğruluğundan kesin bir şekilde emin olduğu için somurtuyordu. Ve Stock hayretle fark etti ki karşı çıkmaya çalıştığı şeyin doğru olduğu kanısına varıyordu eninde sonunda. Bayan Marx da Stock'ta aynı derecede hayret ve saygıyla karışık bir korku uyandırıyordu. Jenny, Laura Gruvel gibi azametli, güzel ve zarifti. Stock bulanıklaşmış gözlerle zincire vurulmuş olan Laura Gruvel'in yanından geçtiğini yeniden görür gibi oluyordu. Laura da Stock gibi Louis Philippe ve bankerlerin iktidarını devirmek istemişti. Silahları barutla doldurmuştu, bildiriler basmıştı. Toprak ağasının kızı hapiste devrimci bir isyancı gibi öldü. Stock Jenny'nin karşısında duruyor ve onun samimi sorularına nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Terzi anlıyordu ki Jenny Westphalen ve Karl Marx bu olağanüstü insanlar onun sınıfının insanlarıydı. Karl bir an için piposunun dumanları içinde kayboluyor ve durmadan soru soruyordu. Line ayaklanması, İnsan Hakları Komitesi, Blanqui'nin faaliyeti hakkındaki ayrıntıları öğrenmek istiyordu. Cesur bir hayalci dedi Blanqui için bu arada. Ama proleter olmanın güçlü sezgisi size böyle devrim yapılmayacağına dair nasıl bir işaret vermedi? Stock kollarını açtı ve güldü. Nasıl yapıldığını bilseydim. Marx Terzi'nin Almanlara has kendini bırakmışlığa sahip ve demokratlara meyilli olduğundan şüphelendi. Stock doğruldu. Ben Babeuf'un öğrencisiyim dedi gururla. Sınav iyi geçti ve Karl yoldaşıyla büyük bir zevkle kadeh tokuşturdu. Dostluğa. Dostluğa ve mücadeleye. Konuşmanın konusu sürekli genişliyordu. Karl Stock'a inandı ve ona içini açtı. Heyecanla peşinden politik devrimi getirecek olan sosyal devrimin kaçınılmaz olduğunu anlatıyordu. Çağımızda diye cevap veriyordu Johann'ın sorusuna. İki sınıf, iki barikat karşı karşıya duruyor. Birinde burjuvazi, diğerinde proletarya. Daha 10 yıl önce Croix-Rousse'da bunu sen kendi gözlerine de görmemiş miydin ki? Görmüş müydü Stock? Pipo'nun dumanları arasında Johann, Broche'nin sahtekar suratını görür gibi oldu. Ya Bouvier Dumoulin? Marx onu da tanıyordu. Bouvier Dumoulin isteyerek veya istemeyerek işçileri ele verdi. Demokratlar ve radikaller aynı şeyi her gün isteyerek veya istemeyerek yapıyorlar. Geçmişin ve bugünün muazzamlığından gittikçe daha çok etkilenmeye başlayan Karl, doğa bilimine ve teknolojiye de değindi. Geçen yüzyıl Avrupa'yı altüst eden Buhar Hazretleri yerini oldukça güçlü olan rakibine elektrik kıvılcımına bırakacak. Bu aynı zamanda devrimin kıvılcımı. O binlerce yeni motoru çalıştıracak, proletaryanın silahı olacak. Umarım müthiş zaferi hayat veren o muazzam sarsıntıları görecek kadar yaşarız. Her devrim eski toplumsal ilişkileri ortadan kaldırır ve bu anlamda sosyal bir harekettir. Her devrim eski iktidarı alaşağı eder ve bu da onun politik karakteridir. Stock şimdi Marx'a bakarken tıpkı bir zamanlar Darmstadt'ta olduğu gibi yine düşünüyordu. Onu bizim yanımıza getiren ne? Onu devrimci yapan, benim gibi mücadeleci yapan ne? Stock Bühner'i hatırladı. Genç toprak ağasını, dünyanın haksızlıklarına karşı ayaklanma yapılması gerektiği düşüncesine acıma duygusu ve sosyal duyarlılığı itmişti. Adaleti, eşitliği ve mutlu bir insanlığı aklıyla değil yüreğiyle özlüyordu. Johann kendisini düşünmüyordu. Karl ona doğru bir şekilde proletaryanın kaderini açıklamıştı. Proletaryanın kaderi bütün halkın kaderidir. Onu belirleyen olayların akışıdır. Terzi şaşırarak ama Marx nasıl benim yoldaşım olmuş diye sordu kendi kendine. Mantık, geleceğe bakabilen gözler onu proletaryanın saflarına getirdi. Ama sadece beyniyle mi bizim yanımızda? Hayır, sadece beyniyle değil kalbiyle de bizimle birlikte. O akşam Johann eve dönmedi. Vojirar sokağına güneş şehrin üzerine yükseldikten çok sonra vardı. Yürüyor ve şarkı söylüyordu. Gençliğinin en güzel günlerindeki gibi mutluydu. Neredeyse kararmış olan yarınlar yeniden aydınlanmıştı. Stock önderini ve dostunu bulmuştu. Dostluk eşitler arasında kurulan bir birlikti. Cömertçe verirsen karşılığını da aynı ölçüde alırsın. Ve hayat kendi sürekliliği içerisinde Stock için bir başlangıç yaratmıştı. 1934-35 1. cildin sonu. 14 Mayıs 2004 sayfa 615. Galina Serebriyakova, 1905 Kiev, 1980 Moskova. Profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesinde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç'e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve çalışmaları için materyal topladı. Eserleri büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız devriminde kadınlardan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx'ın hayatını tarihsel gerçekliğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı. Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı 5 cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebriyakova, 19. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebriyakova, araştırmalarını yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın, hatta her diyaloğun tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Eserin ilk cildinde Karl Marx'ın çocukluk ve gençlik yılları anlatılmaktadır ve aynı dönemin büyük mücadeleleri, çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek sloganıyla barikatlar kuran işçilerin ve zanaatçıların, proletaryanın bağımsız bir sınıf olarak ortaya çıkışını temsil eden 1831 Lyon ayaklanması. İngiltere'de görkemli bir ayaklanma havası içinde milyonlarca işçi ve emekçiye halk fermanını imzalatan Chartistler. Almanya'da Hessen Prensliği'nde kulübelere barış, saraylara savaş sloganıyla eyleme geçen proleterler ve köylüler. 5 ciltlik bu nehir romanın orijinal üst başlığı Prometheus'tur. Yayın evimiz tüm ciltleri Ateşi Çalmak ana başlığı ile sunuyor. Bir de alt başlık taşıyan bu ciltlerden ilki Karl Marx'ın gençliğidir ve Rusça orijinali Junos Marx'tadır. Eser aynı adı taşıyan 1961 tarihli Bulgarca basımdan Narodna Kultura Yayın Evi Türkçe'ye çevrilmiştir. Eserde Batı Avrupa dillerinde kullanılan kavram ve özel isimler Kiril alfabesinin kullanıldığı Rusça'dan ancak Türkçe'de okunduğu şekliyle çevrilebildi. Bu yüzden bu özel isim ve kavramların orijinallerine ulaşarak Latin alfabesinde yazıldıkları şekliyle Türkçe'ye aktarmak önemli bir araştırma gerektirdi. Orijinal yazılışı bulunamayan kimi özel isimler Türkçe okunuşlarıyla bırakıldı.